Bu hafta bize yolladığın kaynaklara şöyle bir daldığımızda, yani Çin'in teknoloji hamlesi hakkında bildiğimizi sandığımız şeylerin aslında resmin çok küçük bir parçası olduğunu fark ettik.
Evet, kesinlikle.
Konu artık sadece hani elektrikli arabalar ya da güneş panelleri değil.
Değil, değil.
Gözden kaçırdığımız iki alanda, robotaksiler ve biyoteknolojide sessiz sedasız bir devrim yapıyorlar anladığım kadarıyla.
Aynen öyle. Ve bu incelemede Çin'in o bildiğimiz üretim üssü kimliğinden nasıl sıyrılıp Batı'yı kendi oyununda yenen bir inovasyon laboratuvarına dönüştüğünü göreceğiz.
İstersen robotaksilerden başlayalım çünkü oradaki veriler yani gerçekten inanılmaz.
Başlayalım. Kaynaklarda geçen bir rakam var ki Çin malı otonom bir taksinin maliyeti Amerikalı rakibi Waymo'nun aracının neredeyse üçte biri kadar.
Üçte biri mi? Bu hani rekabeti anlamsız kılan bir fark.
Tam olarak
Ama bu sadece maliyetle ilgili değil, değil mi? Bu araçlar şimdiden Avrupa ve Orta Doğu yollarında milyonlarca kilometre veri topluyormuş.
evet, işin en kritik kısmı da bu zaten.
Peki bu maliyet avantajı nereden geliyor? Yani sadece ucuz işçilik olamaz herhalde.
Kesinlikle olamaz. Asıl olay kaynakların da altını çizdiği gibi tedarik zincirinin en derinlerine inmeleri. Otonom sürüşün hani gözü kulağı sayılan lider sensörleri var ya.
Evet, en kritik parça.
İşte o sensörlerin üretimini bile kontrol ediyorlar.
Bir dakika, yani arabayı ucuza monte etmekten bahsetmiyoruz.
Hayır.
Arabanın içindeki en pahalı, en önemli parçaların üretimini de kendileri yapıyorlar. Bu çok daha derin bir stratejik üstünlük.
Kesinlikle. Ve bu donanım hakimiyetini topladıkları o devasa miktarda gerçek dünya verisiyle birleştirdiklerinde teknolojilerini çok daha hızlı geliştiriyorlar.
Anladım.
Ama kaynakların asıl işaret ettiği ilginç şey ne biliyor musun? Bu yaklaşımı, yani bu stratejik zihniyeti çok daha şaşırtıcı bir alana, biyoteknolojiye de uyguluyorlar.
Dürüst olayım, kaynakların o kısmı beni en çok şaşırtan yer oldu. Çin denince benim aklıma hani bir zamanlar sadece taklit jenerik ilaçlar gelirdi.
Hepimizin aklına o gelirdi.
Şimdi ise bu makaleler ülkenin dünyanın en büyük ikinci yeni ilaç geliştiricisi olduğunu söylüyor. Bu nasıl bu kadar hızlı oldu?
Buradaki sihirli kelime kaynakların çevik bürokrasi olarak adlandırdığı şey. Bak, rakamlar inanılmaz.
Nedir?
İlaç onaylarını yapan düzenleyici kurum 2015 ile 2018 arasında çalışan sayısını dörde katlamış. Ama asıl bomba bu değil.
Ne?
Asıl bomba şu, insanlı klinik deneyler için onay süresini ortalama 501 günden sadece 87 güne indirmişler.
501 günden 87 güne mi? Bu yani inovasyonun önündeki en büyük bürokratik duvarı dinamitlemek gibi bir şey.
Aynen öyle. Ve sonuçlar o kadar çarpıcı ki roller tamamen tersine dönmüş durumda.
Nasıl yani?
Artık batılı dev ilaç firmaları, Çinli biyoteknoloji şirketlerinin geliştirdiği o yenilikçi moleküllerin lisansını almak için sıraya giriyor.
Vay canına. Pekala, elimizde bir yanda süper hızlı ilaç onayları, diğer yanda şehirlerde cirit atan binlerce sürücüsüz test aracı var. Bunlar aynı temel farkın iki farklı göstergesi gibi.
Evet, çok doğru bir tespit.
Kaynaklar ne diyor? Batı'nın bu tempoya ayak uyduramamasının altında yatan asıl sebep ne?
Sen aslında kaynakların vardığı temel sonuca parmak bastın. Bu durumu iki felsefenin çatışması olarak özetliyorlar. Batı'nın riskten kaçınma felsefesine karşı Çin'in hızlı öğrenme modeli.
Hızlı öğrenme.
Evet, autonomous araçlar buna mükemmel bir örnek. Batı'da tek bir aracın yola çıkması bile yıllar süren yasal tartışmalara takılırken Çin ne yaptı?
50'den fazla şehirde pilot bölgeler oluşturdu.
Ve araçları trafiğe saldı.
Aynen öyle. Gerçek trafik koşullarında test edilmelerine izin verdi.
Yani Batı ya bir kaza olursa diye endişelenirken Çin, hadi binlerce aracı yola çıkaralım, verileri toplayalım ve hatalarımızdan hızla öğrenelim diyor.
Evet, özetle bu. Çin'in yaklaşımı kontrollü risk al ve hızla adapte ol üzerine kurulu. Bu model, Batı'nın o aşırı temkinli ve yavaş ilerleyen düzenleyici yapısına karşı ezici bir üstünlük sağlıyor. Bu sadece teknolojik bir başarı değil, aynı zamanda düzenleyici ve stratejik bir zafer.
Anlıyorum. Peki Batı'nın cevabı ne olacak? Gümrük duvarları gibi korumacı önlemler bir çözüm olabilir mi? Kaynaklar bu konuda bir şey diyor mu? Diyorlar bunun kısa vadeli bir çözüm olabileceğini ama uzun vadede yani tüketicileri daha ucuz ilaçlardan ve daha verimli ulaşımdan mahrum bırakabileceğini belirtiyorlar.
Bu da bizi temel bir soruya getiriyor o zaman.
Kesinlikle. Ve kaynaklar bu soruyu aslında doğrudan bize yani dinleyen herkese yöneltiyor. Bir toplum inovasyon hızını artırmak için ne kadar risk almayı göze almalı?
Güvenlik ve ilerleme arasındaki o hassas dengeyi yeniden mi düşünmemiz gerekiyor acaba?
İşte bu, gerçekten üzerinde kafa yormaya değer bir nokta.